Ayrım 8.
Çiftliğin bulunduğu bölgenin FBI koruması altında refakat memurlarının conducting officer gözetiminde olduğu ve buralardaki çiftliklerde yaşayanlara birinci derecede özel öneme sahip koruma programının counter surveillance faaliyeti uygulandığı kaydediliyor. Örneğin telefon rehberinde hoca efendinin ya da bir başka Türk'ün adı yok. Özel çiftlik arazisine girme yasağını belirten levhaları ve de refakat memurlarını geçmek mümkün değil. Gerçekte bu çiftliğin cemaatin gazetesinin sorumlularının da aralarında bulunduğu ABD yasalarına göre kurulan Altın Nesil Vakfı adına FBI tarafından Fethullahçılara 1991'in başında tahsis edildiği ve aynı yılın ortalarında YÖK ya da MEP bursuyla bu ülkeye gönderilen Fethullahçı yüksek lisans öğrencilerinin bir yaz kampı oluşturarak söz konusu çiftlikte örgütlenme toplantıları gerçekleştirdikleri biliniyor. Üstelik CIA yetkililerinin eyalet valisiyle temasları sonucu cemaatin eyalet sınırları içinde bu yılda bir okul açtığı gelen duyumlar arasında. Fethullahçılar bugüne kadar ABD derin devleti, NSA, CIA, FBI, SDDS, NSC ve diğerleriyle ilişkilerini inkar edecek bir açıklama yapmaktan sürekli kaçındılar. Hatta bu tür şüpheleri hem de hoca efendilerin ağzından dünya jandarmasının arkalarında olduğu kanısını uyandıracak, kamuoyunda kendilerine daha bir olağanüstü güç hamlettirecek açıklamalarla arttırmak için özel çaba sarf ettiler. Diyelim ki böyle bir durum yok. İleride takiye yaparak bu girift ilişkiyi inkar edebilirler. Şimdi Fethullahçı yapılanmasının istihbarat tekniğine dayalı kısa bir irdelemesi, sizleri olası bir inkarın tüm dayanaklarını ortadan kaldıracak verilere götürecektir. İsterseniz en basitinden başlayalım. Daha teknik ayrıntı ve bilgileri DGM savcısı ile askeri savcıya bırakalım. A. Hoca efendilerin tümünü masum varsayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikametin yasayla belirlenmiş katı koşulları bulunmaktadır. Hiç kimse yasal olarak resmi başvuru yapmaksızın ve de gerekçesini belgelemeksizin de facto statüsü hariç bu ülkede 6 aydan uzun bir süre kalamaz. Kaldı ki bu hoca efendilerin en ünlüsü Haziran 1999'da Show TV'de Reha Muhtar'a yaptığı bir saati aşan açıklamada 14 gün sonra Türkiye'ye döneceğini taahhüt etmiştir. Tabii ki hem kamuoyuna yapılan bu taahhüt sahibi tarafından bugüne kadar hala yerine getirilmiş değildir. Hoca efendilerin tümünün yeşil karta sahip olmaları teknik açıdan olanaksız. Çünkü yasal koşullar uymamaktadır. Bu ülkede yaşayanlar sıradan insanlar için lotarya şansı dışında yeşil kart almanın zorluğunu ve formalitelerini çok iyi bilmektedirler. Gerçekte ABD'de derin devlet koruması altındaki hoca efendilerin kaç komutanı aldıkları andan itibaren CIA iltica ve taraf değiştirme departmanının acil exfiltration planına dahil olarak kendilerine tanıdığı kolaylıklardan yararlandıkları bilinmektedir. Bu arada Merve Kavakçı gibi ABD vatandaşlığına alınmışlarsa o başka. O zaman her şey apaçık ortada olacağı için bu irdelemenin ayrıca bir anlamı kalmaz. Bu arada ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları, hoca efendilerini ziyaret amacıyla cemaatten usulüne uygun gönderilen tüm ziyaretçilerin vize problemini 10 yıllık vize vererek çözümlemektedir. Cemaatten sızan bilgilere göre cemaate dahil dış ticaretle iştigal eden tüm şirketler temsilcilik açarak bu ülkeye sermaye aktaracakları taahhüdünde bulunmuşlardır. Hoca Efendi'nin haleflerinden biri olan Amerika kıta imamı ve aynı zamanda cemaatin ABD başkanı İsmail Büyükçelebi, başkanlık, imamet ve riyaset merkezi New Jersey'de bulunmaktadır. Ülke, yeni vatan çapındaki sistematik örgütlenme çalışmalarına 11 Haziran 2000'de ABD'nin en kuzeybatısındaki Seattle'daki bölge toplantısı ile start vermiştir. Bugüne kadar daha ziyade saf insanlarımızdan para çarpmak için düzenledikleri himmet toplantıları, örgütlenme toplantılarıyla çeşitlilik göstermiş bulunmaktadır. Aynı toplantıların Kanada'yı da kapsayacağı cemaatin burada da sermaye aktarımı yoluyla göçmen vizesi kolaylığından faydalanarak koloniler oluşturacağı öne sürülmektedir. Zaman gazetesinden Nuh Gönültaş'ın deyimiyle Amerika'nın zorunlu keşfi başlamıştır. Herhalde hoca efendileri tarihe pek çok sapkınlıklarının yanı sıra müritlerinin ikinci Kristof Kolombu olarak da geçme niyetindedir. Hoca efendilerin aldıkları ilkokul mezunu emekli maaşıyla bunca süre ABD'de nasıl hem de Mayo Fethullahçı kliniği dahil tedavi görülüp 24 saat süreyle doktor gözetiminde nasıl kalabildiğini, çiftlikte rutin harcamaların yanı sıra kahya aşçı gibi personelin maaşlarını nasıl ödeyebildiğini her hafta onlarca bazen yüzlerce misafirin ağırlama masrafını nasıl karşılayabildiğini kerametle açıklayan müritlere inanmak ne derece olanaklı? Keza ilkokul mezunu olmanın verdiği yabancı dil düzeyiyle İngilizcenin güncel terminolojisini de kullanarak Fountain dergisine yazdığı akademik düzeydeki makalelerin kerameti her ne kadar inanmasak da nereden geliyor? Amazon şirketi İngilizce yazılmış kitaplarını nasıl pazarlıyor? CIA ile organik dayanışma içindeki ABD üniversitelerinden hangilerinde hoca efendilerinin bilimsel çalışmaları ile ilgili onlarca doktora çalışması yürütülüyor? Paul Henze, Graham Fuller, Louis Freeh, Kerry Kavanagh gibi ünlü istihbaratçı ve malum kişilerle hatta çiftlikle beraber kalıp eyaletleri birlikte gezdikleri istihbarat memurları handholder ile hangi dil düzeyiyle iletişim kuruluyor? Hiç şüphesiz bunlar küçük ve önemsiz sorular. C. Fethullahçı yapılanma CIA'nın öngördüğü tarikat sözde sivil toplum cemaati modeline Mormon, Moon, Scientology ve diğerleri gibi tıpatıp uymaktadır. Modelin amacı tarikatları birer sivil toplum örgütü NGO olarak yeniden yapılandırmak, küreselleşme sürecinde mevcut düzene karşı çatışma görünümü yaratmadan uysallaştırmak. Öncelikle müridin toplumsallaşması ile başlatılan süreç suya bir taşın atılmasıyla oluşan halkalar gibi müridi kuşatan çevreler yaratmaya dayanıyor. Bu çevreler sosyal çevre, yakın çevre olarak ailenin ve müridin içinde bulunduğu bir anlamda özel alan olan cemaat, cemaatin kendi ekonomik, eğitim, sağlık, teknolojik, politik ve kültürel sistemlerine dayalı kamusal alan, cemaatin kendi gereksinimlerini karşılarken bu sistemler aracılığıyla cemaatin sürdürülebilirliğine, gelişmesine ve yayılmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bunları da içine alan cemaatin inanç düşünce sistemine göre oluşturulan yönetim sisteminden oluşmaktadır. D. Yönetim sisteminde kainat imamından düz müride kadar inen hiyerarşik sıralama önem taşımaktadır. ABD için hiyerarşinin sadece tepesini kontrol altında tutmak yeterlidir. Çünkü cemaat disiplini nedeniyle tabanda sıkıntı yaşanmayacaktır. Oysa ulus devlet yapılanması içinde sömürüye dur diyenler her zaman var olacaktır. Dolayısıyla da hedef ülkeye yönelik her yatırımının maliyeti ve riski yüksek olacaktır. ABD'nin tarikatları öngördüğü modelde önemli olan hiyerarşinin tepesinde yer alan tek karar vericiyi ve veliahtlarını, varislerini sımsıkı kontrol altında tutabilmektir. Bu modelde hoca efendinin yanı sıra kıta imamları, ülke imamları ve de az sayıdaki danışman ABD'ne yani CIA muhataptır. Dolayısıyla istihbari gizlilik sadece bu üst kesim için söz konusudur. Daha altta yer alan bölge imamları, il esnaf semt ev imamları, ortaokul lise ağabeyleri, ser rehberler ve şakirtler cemaatin özgün gizlilik kuralları çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Örneğin ışık evlerinin gizliliği en az emniyetteki kadroların gizliliği kadar önem taşımaktadır. Yurt dışı faaliyet göstermeye tam yetkili muhatapların mutlaka kod adları alias bulunmaktadır. Örneğin hoca efendilerinden birinin Türkçe kod adları arasında Abdülfettah Şahin, 3 yıldızla belirtilmiş, Molla, Dahhak, Arapça gülen anlamında bulunmaktadır. CIA nezdinde geçerli İngilizce kod adları henüz deşifre olmamıştır. E. Pensilvanya'daki çiftlik adresinin gizliliği en tepedeki hoca efendinin Türkiye'deki eski ikametgahı konusu için de geçerlidir. Örneğin resmi makamlara, mahkemelere hala ikamet adresi olarak accommodation adres bir aracı adres verilmektedir. Adres incelendiğinde İzmir'de faaliyet gösteren cemaate ait bir yayın evi çıkmaktadır. Tüm resmi yazışmalar İzmir Kemeraltı'ndaki bu adres üzerinden yapılmaktadır. Hatta adı geçen ABD'de yaşadığı halde bu ikamet adresinde hala 150 milyon TL maaşla redaktör olarak çalışıyor gösterilmektedir. Aynı kişinin İstanbul'daki resmi ikametgahı ise kayıtlarda yer almazken okul, dernek ve vakıf binalarında kendisine tahsis edilen özel katlarda kaldığı, faaliyetlerini buralardan sürdürdüğü ve her ziyaretçi grubundan sonra sık sık adres değiştirdiği bilinmektedir. Legal devlet karşıtı olmayan salt, dinsel ya da siyasal faaliyetlerde bile bu olağanüstü gizliliğe gerek duyulmazken, Fethullahçıların bu aşırı duyarlılığın özel nedenleri olsa gerektir. Bu örgütsel yapı ve gizliliğe verilen aşırı önem Fethullahçıların bir ajan şebekesi, agent net olduğuna ilişkin kuşkuları kuvvetlendirmektedir. F. Sayıştay ve Danıştay başta olmak üzere adli ve idari yargıya, Anayasa Mahkemesi'ne, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları dahil devletin stratejik önemi haiz tüm kurum ve kuruluşlarına, öteden beri sızma çabası içinde bulunan Fethullahçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinse özel bir infiltration stratejisi izlemektedirler. Saptanan Fethullahçı ajanların ordu ile ilişkisi Yüksek Askeri Şura kararları ile kesilse de bu stratejinin mimarlarının ve yöneticilerinin yaptıkları bugüne kadar yanlarına kâr kalmaktaydı. Şimdi gecikmeli de olsa bu sızma girişimlerinin sorumluları da başta hoca efendileri, bölge ve il imamları, askeri okul sınavları için özel ders veren dershane yönetici ve öğretmenleri olmak üzere geriye dönük olarak hesap vereceklerdir. Gelecek sayıda Fethullahçılara uygulanacak askeri ceza mevzuatının yanı sıra İmralı ve diğer askeri hapishanelerde, yani Beyaz Saray, konuklar için uygulanan günlük program verilecektir. Takip eden yazılarda da Fethullahçı yapılanmanın tüm sorumluları, şura üyeleri, kıta ve ülke imamları, bölge ve il imamları, medya ve eğitim sorumluları, temsilciler, emniyetçiler ve de üst düzey bürokratların isimleri çarşaf listeler haline deşifre edilecektir. Necip Ablimitoğlu. G. Bizzat kendi yandaşlarının açıklamalarına göre hoca efendileri yakın zaman öncesine kadar Türk devletinin istihbarat örgütlerine ajanlık yapmaktaydı. Bir başka ifadeyle gerekli ve önemli bulduğu sakıncasız bilgileri sırf gizli ilişkilerin ve amacın örtülmesine yönelik olarak second cover Türk ilgili makamlarına iletmekteydi. CIA ile bağlantının gelişmesinden sonra bu tür enformasyon hizmeti double agent statüsü içinde bir süre daha devam etti. CIA bağlantısı Fethullahçıların ve de hoca efendilerinin yerinde, yani kendi vatanlarında taraf değiştirmeleri, defection in place sonucuna yol açtı. Ta ki bu çarpık ilişkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT fark edinceye kadar kamuoyu onları barışın, hoşgörünün, uzlaşmanın simgesi olarak tanımaya devam etti. H. Fethullahçılar bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmaya çalışırken diğer taraftan malum hasım ülke istihbaratçıları tarafından öngörülüp geliştirilen Active Opposition stratejisi çerçevesinde alternatif aktif direniş oluşumunu da hızlandırdılar. Pompalı tüfek satışlarındaki patlamanın yaz kamplarında uzak doğu dövüş sanatlarının öğretilmesinin yanında çok daha etkili olarak polis kolejlerine ve polis akademisine el attılar. Alternatif silahlı kuvvetler böylece 1975'lerden itibaren giderek güç kazandı. Buralardan mezun olan Fethullahçılar tercihen polis okullarına, eğitim, istihbarat, personel, bilgi işlem birimlerine dağılıp kadrolaştılar. Emniyet içindeki cumhuriyetçi müdürler marifetiyle yakın tarihte bir ilk olarak Fethullahçılar aleyhine eksik de olsa bir rapor yayınlandı. Ancak bu raporu yayınlayanlar yaklaşık 10 yıldır süre gelen ama hiç kimseyi rahatsız etmediği anlaşılan telekulak skandalı gerekçe gösterilerek tasfiye edildiler. Cüretlerini iyice arttıran Fethullahçı emniyetçiler son kaset olayından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınan hoca efendilerine resmi koruma sağlama çabası sergilediler. Hiç şüphesiz hakkında DGM tarafından hazırlık soruşturması yürütülen hoca efendiyi devletten maaş alan emniyetçilerin tabiri caizse kulağından tutup Türkiye'ye getirmeleri gerekmekteydi. Ama öyle olmadı. Devletin parasıyla hem de tüm yasal harcamaları karşılanarak bu ülkeye gönderilen bir başkomiserin moral anlamda koruma görevini üstlenmesi etki ajanlarının gücünü gösteren bir çelişkiyi de ortaya koydu. Özellikle söz konusu başkomiserin görevini uzatma belgesinin altında imzası olan Saadettin Tantan'ın hala görevini sürdürüyor olması ve de diğer imza sahibinin dönemin İçişleri Müsteşarı, şimdi Ankara Valiliği görevinde bulunması söz konusu çelişkinin boyutlarını gösteren çarpıcı örnek oldu. Bilindiği kadarıyla gerek basında yer alan emniyetçi Fethullahçılara ilişkin haberlere, gerek devletin diğer istihbarat kuruluşlarının arşivinde mevcut bilgi ve belgelere ve gerekse de MGK'nın yakın takibine rağmen emniyet disiplin yönetmeliği bu şeriatçı organize suç örgütü üyelerine değil de onlara karşı olan memurlara karşı işletildi. Örneğin geçtiğimiz yılın sonunda Fethullahçı kadrolaşmaya karşı dikkat çeken Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ünlü raporuna katkıda bulunan emniyetçilerin tamamı dahil 38 kişiye çeşitli disiplin cezaları verilirken aralarında hiç Fethullahçının bulunmaması oldukça dikkat çekiciydi. Oysa telekulak olayının gerçek faillerinin Fethullahçılar olduğunu duymayan kalmamıştı. Hatta Alaaddin Çakıcı ile Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşmesinin kasetlerinin, keza Korkmaz Yiğit ile ilgili kasetlerin hükümeti sonlandıracak sonuçlar vermesi, Fethullahçıları MİT ve Genelkurmay istihbaratına muadil ve alternatif bir sivil istihbarat örgütü kurma çabalarını hızlandırdığı kaydedilmişti. Bu örgütün audio surveillance hizmeti, cemaati gizlemeye yönelik yanıltıcı bilgi, build-up material, üretme hizmeti dahil tüm teknik hizmetlerini Fethullahçı emniyetçilerin yürüteceği, siyasilere ve de hedef kişilere yönelik tehdit, şantaj amaçlı özel bilgi bankası gibi çalışılacağı öğrenilmişti. Bu duyumların üzerine gidildi mi? Kim gidecekti? Başbakan mı, yoksa yardımcıları mı, yoksa İçişleri Bakanı mı? Yoksa diyorsunuz Mütareke İstanbul'un işbirlikçi Osmanlı Devlet adamlarının ruhları Ankara'da mı dolaşmakta? Fethullahçıların ABD casusu, etki ajanı, yönlendirici ajanı ya da kısaca nüfus casusu olmadığını bugüne kadar iddia eden çıkmadı. Hatta kendi yayın organlarında bile bu yolda bir inkar söz konusu olmadı. Fethullahçılar hoca efendileri Amerika Birleşik Devletleri'nde refugee statüsünde kalıcı olmadığını iddia etseler de CIA nezdinde tüm Fethullahçılar walk-in tabir edilen bir kategoride tutulmaktadırlar. Yani kendi ayaklarıyla ve gönüllü olarak ajanlık hizmetini talep ederek gelmişlerdir. Fethullahçılara göre nasıl Hümeyni zorunlu sürgün sonrası bir gün İran'a dönmüşse hoca efendileri de öyle anlı şanlı bir biçimde dönecek ve doğrudan Çankaya'ya oturacaktır. Bu beklentinin devamında ABD ise küreselleşme önünde en tehlikeli bir ulus devleti ortadan kaldırmanın yerine kendi ılımlı uysal Müslüman patriğini getirmenin nimetlerini görecektir. Ancak çift taraflı bu beklentiler Fethullahçı gerçeğini ifadeye yeterli olmamaktadır. Fethullahçılar asla ve asla ABD'ye sığmayacak, CIA ile yetinmeyecek büyük ihtiraslara sahiptirler. Kainat imamlığını hiyerarşide en üst makam olarak kabul eden Fethullahçılar her konuda olduğu gibi ajanlık konusunda büyük düşünmekte ve büyüye oynamaktadırlar. Bir yandan ABD ile ilişkiyi sürdüren Fethullahçılar, bir yandan Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi, Musevi Hağam başısı derken farklı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından yöneltilen, yönlendirilen çeşitli uluslararası kuruluşlara da paslaşmaya başlamışlardır. Kimi zaman Lordlar Kamarası'nda İngiltere Kraliçesi adına Lord Rotherham'ın elinden İngiltere'ye üstün hizmet ödülünü alan Fethullahçılar, kimi zaman İspanya'da Leaders Club, Editorial Office gibi kuruluşlardan ya da Orta Asya'da faaliyet gösteren Bu Ruhr Vakfı gibi NGO'lardan ödül almaktadırlar. Örneğin Özbekistan'da 21 okulun, Hong Kong'da ise bir okulun kapatılmasından sonra gerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve gerekse Özbekistan'ın üzerinde büyük nüfus sahibi olan Almanya ile de temas kuran Fethullahçılar, Alman Dış İstihbarat Servisi olan BND'nin tavasutuyla ilk adımda Afganistan'daki okul sayısını 6'ya yükseltmişlerdir. BND bağlantısı dolayısıyla Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın desteğini de otomatikman alan Fethullahçılar, yaklaşık 2 milyon 400 bin vatandaşımızın yaşadığı bu ülkede himmet parası toplama ve yandaş mürit kazanma amacına yönelik olarak Köln, Hannover, Münih, Augsburg, Stuttgart gibi Türklerin yoğun olarak yaşadıkları tüm şehirlerde Y-Burg AŞ gibi şirketlerin yanı sıra Dost Yolu Derneği, Türk-Alman Akademisyenler Birliği, İslam Din Birliği gibi çok sayıda aktif çalışan örgüte sahip olmuşlardır. Anlaşılacağı üzere Fethullahçılar sadece CIA hesabına çalışan tek taraflı ajan değil, double agent olarak da piyasalarını yükseltmişlerdir. İngiltere'de de okul açan ve Londra'da büyük bir merkez bina satın alan Fethullahçılar, İngiltere'nin dahilde yabancılara dönük faaliyet gösteren MI5 ve Dış İstihbarat Servisi MI6'nın Uzak Doğu'ya yönelik faaliyet gösteren departmanı CIFE ve Orta Doğu'ya yönelik faaliyet gösteren departmanı MEİÇ ile okullar konusunda müşterek çalışma yürütmektedirler. Daha çok yakın zamana kadar Nakşibendiler ve İsmailiye mezhebi mensupları üzerinde tartışmasız kontrol gücüne sahip olan İngiltere, Fethullahçıları desteklemekle Türk Müslümanları konusunda da söz sahibi olma niyet ve iradesini ortaya koymuştur. Örneğin Lord Rotherham, Londra'daki söz konusu ödül töreninde Fethullahçıların toplam okul sayısını kendi okulları gibi kabul ile övünerek 50'den fazla ülkede 500'den fazla müessese olarak açıklamıştır. Keza Fethullahçıların Balkanlarda Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerdeki okullarının sayısını arttırma çabalarının yanı sıra Yunanistan'da da okul açma pazarlıkları bilinmektedir. Fethullahçıların şirket okul açma örgütlenme çabası içinde oldukları diğer ülkeler ise aynen şöyledir. Fransa, Belçika, İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, İspanya, Kanada, Çin ve Japonya. Tüm bu ülkelerdeki okulların açılmasına Türkiye'nin söz konusu ülkelerle imzaladığı ikili kültürel anlaşmalar kesinlikle devre dışıdır. Dolayısıyla Fethullahçıların yurt dışındaki okullarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir denetimi de söz konusu değildir. Diyelim ki olsa bile bu denetimi yapacak birimin başında hala militan bir Fethullahçının bulunması, devletin ve sistemin aczi adına oldukça manidardır. Dolayısıyla tüm bu okulların açılma izni ve denetimi ilgili devletlerin istihbarat servislerine aittir. Dolayısıyla Fethullahçıların ikili ajan rolü oynadıklarına inanmak da doğru olmaz. Onlar multi ajan statüsü ve işlevi dahilinde hareket etmektedirler. Fethullahçılar Türkiye'nin hasmı olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasını oluşturmuşlardır. İyi derecede yabancı dil bilen hoca efendilerine dok sadakati ile bağlı okul ve şirket açma izni karşılığında her şeye kendi devletine, ulusuna, gerektiğinde kendi söylemlerine bile ihanet edebilen, örneğin Doğu Türkistan Türklerini, Kosova Türklerini, Kerkük Türklerini yok sayacak kadar sağırlaşabilen Fethullahçılar artık ulusal bir cemaat değildirler. Olsa olsa uluslararası bir ajan borsası, okul şirket açma izni ver, istediğin kadar ajanı tepe tepe kullan. Doktor Necip Hablimitoğlu, Etki Ajanları, Nüfus Casusları ve Fethullahçılar Raporu, Yeni Hayat, Ağustos 2000, 70-17-21. Yukarıdaki rapor nedeniyle şahsım aleyhine 25 milyar TL manevi tazminat davası açan ve İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmama ön ayak olan Saadettin Tanda'nın İçişleri Bakanı olarak olur verdiği 12.06.2002 tarih ve B-051-EGM-071-0102 sayılı yazının, ki bu yazı Tanta'nın siyasal kimliği hakkında çok ciddi ipuçları vermekte ve yurttaşlar hareketinden kimleri kastettiğini hissettirmektedir. Metin kısmı aynen şöyledir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde koruma altında bulundurulan, tedavi görmek üzere ABD'ye giden ve halen tedavisi devam eden emekli vaiz Fethullah Gülen'in şu an yakın korumasında bulundurulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 128.058 sicil sayılı Başkomiser Ahmet Akgün adı geçene yakın koruma olarak refakat etmek üzere 3.5.99 tarihli başkanlık onayına istinaden 4 Mayıs-4 Haziran 1999 tarihler arasında ABD'ye gönderilmişti. Ancak ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in tedavisinin uzadığı bildirildiğinden adı geçen koruma görevlisi, personelimizin görev süresinin tüm masrafları korunan şahıs tarafından karşılanmak üzere 4 Haziran 1999 tarihine itibaren bir ay uzatılması hususunu tensiplerinize arz ederim. Yazıdan da anlaşılacağı üzere Hoca Efendi'ye tahsis edilen hem de başkomiser rütbesinde korumanın görevlendirildiği günün ertesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi, elden takip ve bir takım siyasal ilişkilerin en üst düzeyde gerçekleştirilmesiyle açıklanabilir. Bu yaptırım gücüne Türkiye'de kaç kişi sahiptir?